Hayırlı akşamlar kıymetli arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Akıllı Kahya kıssamızla başlayalım bakalım bu akşamki programımıza. Ağalığın toplumsal düzenin bir parçası olduğu devirlerde zengin bir ağa, yaşlanan kahyasının yerine genç, dinamik, açık göz bir kahya arıyormuş. Bunun için duyurular yapılmış. Bu duyurular üzerine bir sürü başvuruda bulunan olmuş. Ağa her başvuranı sıkı bir sınava tabi tutuyormuş. Başvuranlardan hiçbirisi bu sınavda başarı gösteremiyormuş. Ağa, aradığı gibi bir kahya bulmaktan tam ümidini kesmek üzereyken yeni bir başvuru olmuş. Bu son gelen kişi genç ama ufak tefek birisiymiş. Ağa onu da sıkı bir sınava tabi tutmuş. Adam her soruya çok akıllı, çok mantıklı cevaplar vermiş. Ağa içinden bu adamın boyu küçük ama aklı büyük diye geçirmiş. En zor, en çetrefilli işlerin bile üstesinden gelebilecek bir yeteneğe sahipmiş. Ağa bu adayı kaçırmak istememiş. Adını sormuş, aday Mestan diye cevap vermiş. Ağa, Mestan, seni gözüm tuttu. Kahyalığa seni kabul ediyorum, demiş. Ayrıca her yıl ödeyeceği ücreti ve çiftlikte sahip olduğu diğer hak ve yetkileri açıklamış. Şartları kabul ederse hemen işe başlayabileceğini söylemiş. Mestan işe kabulünden dolayı memnuniyetini ifade ettikten sonra memleketinde bazı işlerini yoluna koymak istediğini, bu yüzden bir hafta müsaade etmesini rica etmiş. Ağa da peki git işlerini hallet gel diyerek bu müsaadeyi ona vermiş. Mestan hiç vakit getirmeden dönüş yoluna koyulmuş. Memleketine dönerken yolda bir adamla tanışmış ve yolculuğu birlikte yapmaya başlamışlar. Mestan'ın yol arkadaşının adı da Destan'mış. Mestan Destan'a "Senin memleketin neresi?" diye sormuş. Destan'sa "Benim memleketim yakın. Bir iki tepe açtıktan sonra benim memleketimi göreceğiz zaten," demiş. Mestan'la Destan konuşa konuşa yol almaya devam etmişler. Böyle yürürlerken yolları dik bir yokuşun eteğine ulaşmış. Burada Mestan Destan'a, "Destan efendi, şu yokuşu çıkarken sen beni taşı, ben seni taşıyayım," demiş. Destan içinden, "Bu adam deli mi, üşütük mü ne? Ben onu nasıl taşırım? O beni nasıl taşır?" diyerek geçirmiş. Mestan arkadaşı ses çıkarmayınca üstelememiş. Önceden olduğu gibi yola devam etmişler. Yokuşu tırmanıp düzlüğe çıktıklarında dümdüz tarlalar görünüyormuş. Bu tarlalar yemyeşil buğdaylarla örtülüymüş. Mestan Destan'a sormuş. "Mestan efendi, acaba bu buğdaylar yenmiş mi, yenmemiş mi?" Destan yine içinden "Bu adam temelli üşütük galiba," diye geçirmiş. Mestan da yol arkadaşının sığlığını, sıradanlığını bir defa daha denemiş olmuş. Mestan sanki bir şey olmamış gibi davranarak yolculuğunu sürdürmüş. Nihayet Destan'ın köyünün girişine kadar gelmişler. Tam köyün girişinde köyün mezarlığı varmış. Mestan yol arkadaşına bir soru da bununla ilgili olarak sormuş. "Destan efendi, acaba bu mezarlıkta yatanlar gerçekten öldüler mi yoksa yaşıyorlar mı?" Destan artık iyice kanaat getirmiş ki bu adam bir zır delidir. Mestan bunu da bir cevap alamayacağını bildiğinden hiç üstelememiş. Yine başka şeylerden bahsederek yola devam etmişler. Çok geçmeden Destan'ın köyüne ulaşmışlar ve birazdan da Destan'ın evinin önüne gelmişler. Destan yarım ağızda Mestan'ı bir yorgunluk kahvesi içmek için evine davet etmiş. Mestan da "aman rahatsız etmeyelim" falan gibi bir nezaket itirazı bile öne sürmeden daveti kabul etmiş. Destan Mestan'ı bir odaya almış. Destan'ın hanımı tarladaymış, evde yetişkin kızı varmış. Kızına, "kızım çabuk bize bir kahve yap, şu zır deli yol arkadaşıma verelim de bir an evvel sepetleyelim," demiş. Kız, "niçin zır deli, nasıl anladın ki zır deli olduğunu?" diye sormuş. Babası, "bu adam yolda gelirken abuk subuk sorular sordu, bir yokuşun dibine geldiğimizde buradan çıkarken sen beni taşı, ben de seni taşıyayım dedi. Tarlalardaki yemyeşil buğdaylar için acaba bu buğdaylar yenmiş mi, yenecek mi diye sordu. Bizim köyün mezarlığına geldiğimizde ise orada yatan ölüler için bunlar gerçekten ölmüş mü yoksa hala yaşıyorlar mı diye sordu. Böyle bir adamın zırdeliden başka ne olmasını beklersin? Kız, baba, o soruların hepsi anlamlı sorular. Hiç de öyle zırdeli işi değil bunlar diye karşılık vermiş. Yokuştan çıkarken sen beni taşı, ben seni taşıyayım demekle sen fıkralar, öyküler anlat, sonra ben anlatayım. Öylece yokuşu nasıl çıktığımızı anlamayız demek istemiş. Buğdaylar yendi mi, yenecek mi diye sormakla da o buğdayların sahipleri yoksuldur, borç almışlardır. Buğdayları hasat eder etmez satıp borçlarını ödeyeceklerdir. Dolayısıyla da o buğdaylar yenmiş sayılır. Mezarlıkta yatanlar için bunlar gerçekten ölmüş mü yoksa hala yaşıyorlar mı demekle de orada yatanların hayatlarında güzel, yararlı işler yapmışlarsa, insanların yararlandığı eserler bırakmışlarsa, bu sebeple hayırlı anılıyorlarsa, onların ölmüş olsalar bile yaşamaya devam ettiklerini anlatmak istemiştir diye açıklayınca destan bu sözlerdeki anlamdan dolayı biraz şaşırmış, anlayışsızlığından dolayı ise birazcık utanmış tabii. Misafirine kahvesini ikram ederken, "Yahu Mestan Efendi, ben seni kafasında birkaç tahta eksik biri sanmıştım. Meğer sen hiç de öyle birisi değilmişsin, bayağı akıllı adammışsın." diyerek iltifatta bulunmuş. Dürüstlük imtihanı. Akıllı, anlaşmazlık ve sorun çözücü insanlar yalnızca bizim çağımızda değil, her çağda yaşamışlar. İlk çağda Güney Asya'daki Serendip Adası'nın iyiliksever, yoksulları kollayıp gözeten, halkının rahatı için çalışan bir hükümdarı varmış. Bu hükümdarın istediği gibi çözemediği bir sorunu bulunuyormuş. Bu sorun Hazine Bakanı yaptığı herkesin hırsız çıkmasıymış. Atadığı her bakanın gizli gizli hazinesini soyması, halkın ihtiyaçlarını harcanacak olan paraların iç edilmesi en önemli problemiymiş. Dürüst ve namuslu bir hazinedar bulma çabalarından bir türlü olumlu sonuç alamıyormuş. Hükümdarın bu çaresizliği, Babil'den Serendip'e alışverişe gelen büyük tüccar Zübeyir karşısına çıkıncaya kadar sürüp gitmiş. İyi yürekli bu hükümdar, Serendipli tüccarların aracılığıyla Zübeyir'i tanımış. Zübeyir'den çok hoşlanmış. Zübeyir, Serendip'e geldiğinde aylarca kalır, kendisini ana vatanında gibi hissedermiş. Hükümdar bu durumdan yararlanarak Zübeyir'le dostluğunu ilerletmiş. Zübeyir o çağların en akıllı, en bilge kişilerinden birisiymiş. Bunu birçok olayda kanıtlamış. Tüccarların, askerlerin, yöneticilerin anlaşmazlıklarına, problemlerine çok mantıklı çözümler üretirmiş. Hükümdarın bu konuda da bilgisi olmuş. Yakınında bulunan böyle akıllı bir adamdan çözmeyi başaramadığı bir sorun konusunda elbette ki yararlanmak istemiş. Sarayda Zübeyir'in onuruna verdiği ziyafet sırasında sorununu gündeme getirmiş. Bütün hazine bakanlarının kendisine ihanet ettiğini, hazinesini bir türlü soyulmaktan kurtaramadığını, kendisini soymayacak bir adam bulmakta kendisine yardımcı olmasını istemiş. Zübeyir, "Bu benim için çok kolay bir iş," demiş. Padişah, "Lütfen bana da anlatın da bunun yolu yordamı neymiş öğreneyim," diyerek ricada bulunmuş. Zübeyir çözümünü kısaca şöyle anlatmış. "Efendim, önce hazine bakanı olabilecek adayları seçeceğiz, sonra onlara dans ettireceğiz. Kim en güzel ve en kıvrak dans ediyorsa o en namuslu adamdır." Hükümdar, "Kıvrak dans etmekle iyi bir hazine bakanı almak arasında acaba nasıl bir ilişki olabilir?" diyerek tereddüdünü belirtmiş. Zübeyir de, "Efendim, ben seçeceğim bakanın çok becerikli olacağını söylemedim. Yalnızca namuslu olacağını söyledim. Size de her şeyden önce bu lazım değil mi?" diye karşılık vermiş. Hükümdar, "Peki," demiş. "Her şey istediğin gibi olsun." Zübeyir önce ilanlar verip adayları belirlemiş. Onları belirli bir günde sarayda toplamış. Adaylar için yaptırdığı bol cepli özel elbiseleri giydirmiş, onları bulundukları salondan teker teker dar ve loş bir koridordan geçirerek hükümdarın ve davetlilerin bulunduğu sarayın en büyük salonuna almış. Sonra el çırparak emir vermiş, herkes dans etsin. Bütün adaylar dans etmeye başlamış ama eğile büküle, yavaş hareketlerle donuk, sönük figürler çiziyorlarmış. Yalnızca bir kişi çok güzel, çok kıvrak, çok hareketli danslar ediyormuş. Zübeyir, hükümdar, işte sana hazine bakanı. Bu adam seni asla soymaz, dolandırmaz demiş. Sonra bu namuslu adamı nasıl saptadığını şöyle anlatmış. Efendimiz, ben adaylara bol cepli özel elbiseler giydirip bu salona geçirmek için kullandığım koridora çil çil altınlar döktürdüm. Adayların hepsi koridordan geçerken o altınlarla ceplerini doldurmuşlardı zaten. Onlar dökülmesin diye de rahat dans edemiyorlardı. Ama kıvrak dans eden bu tek adam cebine bir tane bile altın koymaya tenezzül etmedi. İşte bu nedenle en namuslu aday bu adaydır. Hadi hayırlı olsun size demiş. Bir kaz yollasam yolar mısın? Bir padişah, vezirle birlikte ülkesindeki alışkanlık haline getirdiği inceleme, denetleme gezilerinden birisini gerçekleştiriyormuş. Bir gün bir köyde küçük, şirin bir evin önünde oturmuş, örgü örmekte olan bir köylü kızıyla karşılaşmışlar. Kızın hali tavrı dikkatlerini çekmiş. Kendisiyle ilgilenmişler, padişah kıza yaklaşmış ve sormuş. ''Kızım, adın nedir?'' ''Banu efendim. Kaç yaşındasın?'' ''14 yaşındayım. Kızım, baban evde mi?'' ''Babam evde yok. Azı çok etmeye gitti.'' ''Annen evde mi?'' ''Annem de evde yok. O da biri iki etmeye gitti.'' ''Kızım, eviniz çok güzel ama bacası eğri.'' ''Bacası eğri ama dumanı doğru çıkar efendim.'' ''Sana bir kaz yollasam yolar mısın?'' ''İzninizle ince tüylerine kadar yolarım.'' Padişah bu konuşmadan sonra kıza veda etmiş ve veziriyle birlikte yeniden yola koyulmuşlar. Bu gezi bitip de saraya döndüklerinde padişah veziri karşısına alıp sormuş. ''Falan yerde rastlamış olduğumuz köylü kızıyla konuştuklarımızın anlamını biliyor musun sen?'' ''Hayır efendimiz, o kızla konuştuklarınızdan hiçbir şey anlamadım.'' Kız adeta bilmece gibi cevaplar verdi. ''O halde tez onların ne demek olduğunu öğren, yoksa vezirlik elden gidiyor.'' Bu zılgıt üzerine vezir hemen konuştukları köylü kızına koşmuş, kızı bulup ondan imdat istemiş. ''Kızım, bir padişahla buradan geçerken padişah sana bazı sorular sordu. Sen de ona ne anlama geldiği açık olmayan cevaplar verdin. Bu cevapların anlamı neydi? Bunları öğrenmezsem benim vezirlik elden gidiyor.'' Kız da demiş ki, ''Bunların ne demek olduğunu söylerim ama her biri için 10 altın isterim.'' Vezir bu isteği kabul etmiş ve açıklamaya başlamış. ''Efendim, babamla ilgili soruya verdiğim azı çok etmeye gitti cevabıyla babamın çiftçi olduğunu, tarlaya tohum ekmeye gittiğini, onun bir ekip yerine 10, 100, 1000 alacağını anlatmak istemiştim. Annemin biri iki etmeye gitti demekle annemin ebe olduğunu, doğum yaptırmaya gittiğini belirtmek istemiştim.'' Padişah, ''Eviniz güzel ama bacası eğri demişti. Bununla benim güzel bir kız olduğumu ama gözlerimin şaşı olduğunu ifade etti. Ben de dumanı doğru çıkar cevabıyla iyi görürüm demek istedim. Sözünü ettiği yolunacak kaz da sendin. Bunları öğrenmek için bana onlarca altın verdin.'' Tavsiye. Eski Makedon hükümdarı Büyük İskender, Pers yani eski İran İmparatoru Dara ile yaptığı iddialı savaşı kazanmış. Bütün İran topraklarına egemen olmuş. Büyük İskender bu zaferden sonra nasıl çözeceği konusunda tereddüde düştüğü bir sorunla karşı karşıya kalmış. Perslerin birkaç tane şehzadeleri varmış. Hepsi iyi yetişmiş, iyi eğitim görmüş, delikanlılarmış. İskender bunları ortadan kaldırırsa açıkça zulüm etmiş olacak. Kendi hallerine bıraksa bunlar halkı örgütleyip egemenliğini tehdit edebilecek. İçinden çıkamadığı bu sorunla ilgili olarak hocası Aristo'ya bir mektup göndermiş ve kendisine bu konuda akıl vermesini, bir yol göstermesini istemiş. Aristo şu tavsiyede bulunmuş. İleride başına bela olur endişesiyle şehzadelerin canına kıymaya kalkışman büyük adaletsizlik olur. En iyisi onları bağışlayarak her birini mağlup ettiğin Pers İmparatorluğu'nun bir eyaletine vali olarak gönder. Böyle yaparsan aralarında rekabet doğacak, asla senin aleyhinde birleşemeyeceklerdir. Kıymetli arkadaşlar, Erkam Radyo'da uzun zamandan beri sürdürmüş olduğumuz Uykudan Önce Hikayeler programımızda sizlere anlatmış olduğum kıssaları, hikayeleri artık YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar, Mustafa Durmaz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz. Hoşça kalın.